Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 8. Ayrım. Opera 21.15'te başlıyordu. Serviste Taksim'e geldiklerinde önlerinde 2 saate yakın bir zaman vardı. Cahit, "Nasıl geçireceğiz şimdi bu zamanı?" diye sordu. "Bir fikri olan var mı?" Nizam, "Galeri Star'da Kemalettin Sözer'in nefis bir resim sergisi varmış. Gidelim mi?" dedi. Görenler anlata anlata bitiremiyor. Harikaymış. Cahit uçuk nazarlarla arkadaşını süzdü. "Yapmayın yahu. Bir gecede çifte eziyet. Reva mı bu yani? Hadi operaya katlanacağız ama o resim sergisinde ziyaret nereden çıktı şimdi? Senin başka bir önerin var mı? Hiç olmazsa Kafe Marmara'ya gidelim. AKM'ye de yakın. Birer bira içeriz." Tülay kırgın bir sesle araya girdi. "Beyler, yanınızdaki hanımın hiç fikrini sormayacak mısınız? Ne biçim erkeksiniz siz yahu? Bakalım ben ne düşünüyorum." "Çok doğru," dedi Nizam. "Sergiyi mi yoksa kafeyi mi tercih edersin?" "İkisini de değil." Cahit merakla kızı süzdü. "İki saatimizi dolduracak daha cazip bir yer biliyor musun?" "Evet, hem de bir taşla iki kuş vurmuş olurum. Böylece yarın yapacağım tetkikten de kurtulmuş olurum." "Nereye gidiyoruz?" dedi Nizam. "Dün geceki cinayet mahalline." İki erkek aynı anda "Yapma be Tülay" diye homurdandılar. "Şu an görevde değiliz. Benim için fark etmez. Nasıl olsa yarın gitmek zorundayım oraya. Hazır şimdi vaktimiz varken gidip araştırayım. Bir ay da sergiyi de boş verin." Erkeklerin suratı asıldı. Fakat fazla itiraz etmediler. İstiklal Caddesi'ni tepe başına bağlayan sokak o saatte bile karanlık ve tenhaydı. Sokağın darlığı, her iki yanda yükselen binaların karanlığı, sokağa daha da ürkütücü bir hava veriyordu. İstiklal Caddesi'nden sokağın başına geldiklerinde saat 7'ye geliyordu. Cahit dar ve karanlık sokağa bir göz attı. "Cinayet nerede işlendi?" diye sordu. Genç kız eliyle sağdaki üçüncü hanın önünü işaret ederek "işte şurada" dedi. Nizam başını uzatıp Tülay'ın gösterdiği yere baktı. "Pis bir yere benziyor. Burada ne görmek istiyorsun?" "Belirli bir şey değil," diye fısıldadı Tülay. "Saatler ilerleyince burası daha da pis ve berbat bir hale gelecek. Çöp yığınları yükselecek. Leş gibi kokular saracak etrafı. Olay yerine Taner'le geldiğimizde ceset kapının az gerisinde duruyordu. Her taraf kan içindeydi." "Gördümse gidelim," diye homurdandı Cahit. "Vaktimi burada öldürmek istemiyorum. Acele etmeyin. Bırakın da etrafı biraz daha tetkik edeyim." "Allah'ını seversen ne arıyorsun?" diye sordu Nizam. "Dedim ya, belli bir şey değil. Burası gerçekten cinayet işlemeye çok uygun bir yer. Hele gecenin bir de ilerlemiş saatini düşünürsen siz tahmin edin artık." Nizam kızı kolundan çekti. "Hadi gidelim buradan. Hiç hoş bir yer değil." "Neden?" "Baksana," dedi Nizam. "Kime bakayım? Şu gelen tiplere. Burası fuhuş merkezi galiba." Tülay karanlıkta yanlarından geçen hafif meşrep tipli kadınla adama baktı. Onlar da habercileri biraz yadırgayarak süzmüştü. "Nizam haklı," dedi Cahit. "Burası hoş bir yer değil. Bize bile kötü kötü bakıyor gelen geçen. Kadın tellal mı sandılar ne? Yapmayın be çocuklar. Beyoğlu'nun göbeğinde sayılırız. Saat daha 7. Korktunuz mu yoksa?" "Korkmadık ama sen araştırmanı bu sokakta gündüz vakti yap," dedi Nizam. Tam o sırada sağdaki karanlık kaldırımda ilerleyen kısa boylu bir adam birden Tülay'ı fark ederek durdu. Kısa bir tereddüt geçirdi. Yanına yaklaşmak ister gibi davrandı. Haberciler de adamın genç kıza baktığını görmüşlerdi. Cahit kızı sahiplenmek istercesine bir adım ileri çıktı. Adam Tülay'a bakmaya devam ediyordu. Hafif yalpalayarak kaldırımdan inip sokağın ortasına, yanlarına doğru yaklaştı. Cahit adamın mesele çıkaracağını anlamıştı. Yere daha sıkı basıp yumruklarını sıktı. Herif küstahça bir teklifte bulunursa yumruğu basacaktı. Adam gözlerini kırpıştırarak kıza baktı. Ağzını açtığında kesif alkol kokusu hemen burunlarına çarptı. "Küçük hanım, sizi tanıyorum," dedi peltek bir sesle. "Televizyoncusunuz değil mi?" Biraz rahatlar gibi oldular. Ne de olsa haber muhabiri oldukları için bazen ekrana akseden görüntülerinden halk onları tanıyordu. Adamın kötü bir niyeti olmadığını anlamışlardı. "Evet," dedi Tülay, "televizyoncuyum. Bugün öğleyin kanallardan birinde sizi gördüğümü hatırlıyorum. Bizim Rüstem Baba ile ilgili haberler sırasında. Yine bu sokaktaydınız." Adam iyice sarhoştu ve dili dolanıyordu. Tülay, "Rüstem Balaban'ı tanır mıydınız?" diye sordu. "Tanımaz olur muyum hiç? 10 yıllık meyhane arkadaşıydım onunla. Her gece aynı yerde içerdik. Ama artık hayatın tadı tuzu kaçtı. Yaşanmaz oldu. Ne asayiş kaldı ne güven. Ne günlere düştük yahu. Beyoğlu'nun orta yerinde adam öldürüyorlar be. Ve polis o namussuzu yakalayamıyor. Olur mu hiç?" Üç genç adamla ilgilenmeye başlamışlardı. "Cinayet gecesi beraber miydiniz?" "Beraberdik. Yani aynı meyhanede. Ama aynı masada değil. Ben dün gece Rıfkı ve Salih'le içiyordum. Rüstem Baba Rıfkı'dan pek hoşlanmazdı da onu masaya çağırmamıştım. Bilseydim, ah bilseydim böyle olacağını. Hiç bırakır mıydım onu yalnız?" "Hangi meyhaneye giderdiniz?" "Bizim Barbo'ya tabii. Bilmiyor musunuz? Nah şurası." Sarhoş adam arkasını dönerek eliyle biraz gerideki ufak meyhane girişini gösterdi. "Haberiniz yok muydu? Rahmetli her gece buraya gelirdi. Son gecesinde bile. Sizin kulağınız deliktir. Her şeyi bilirsiniz. Katil hakkında yeni bir haber var mı?" Tülay adamı süzerken mırıldandı. "Henüz yok." "Ya polisin şüphelendiği biri?" "Öyle biri de yok." Sarhoş adam ilginç bir edayla mırıldandı. Ya, adamın hafif küçümseyen nidası Tülay'ın dikkatini çekmişti. "Sen bir şey biliyor musun?" diye sordu. Sarhoş geğirdi, yerinde sallandı. "Yok," dedi. "Kimsenin günahını almak istemem." Bu defa Cahit bastırdı. "Ne demek günahını almak istemem? Demek ki kuşkulandığın biri var. Anlat da öğrenelim. Böylece katilin ortaya çıkmasında senin de katkın olur." Adam olumsuzca başını iki yana salladı. "Olmaz," dedi. Bu kez Nizam homurdandı. "Bak arkadaş, bilip de saklamak kanun indinde suçtur. Polis bunu tespit ederse başına iş açarlar. Hem de 10 yıllık içki arkadaşına borcun değil mi bildiğini söylemek." "Ben kesin bir şey bilmiyorum." "Cahit, adın ne senin?" diye sordu. "Ne yapacaksın adımı?" "Cevat, niye soruyorsun?" "Telaşlanma yahu, biz polis değiliz. Seni zorlayacak da değiliz. Tek istediğimiz olayın aydınlanması." "Bunu ben de isterim. Bak, saat daha 7, eve dönüyorum. Bu saatte kirişi kırıp eve dönülür mü hiç? Ama korkuyorum. Buralar artık güvenli olmaktan çıktı." "Kimden korkuyorsun?" dedi Tülay. Adam buğulu nazarlarını genç kıza çevirdi. "Beni de bıçaklamayacaklarını kim garanti edebilir? Düşmanın mı var? Seni kim öldürmek isteyebilir ki? Rüstem babanın var mıydı? Ama onu öldürdüler. Bunu bilmem. Belki vardır." "Bok vardı. O dünyanın en iyi insanıydı. Karıncayı bile incitmezdi. Onun bütün dünyası denizdi. Oğullarıyla geçinemezdi ama onun yakınmalarına kulak asmayın. Sadece sevgisinden de o. Hayatta kimseyle takışmamıştır. Ama o herif..." Sarhoş sustu. "Hangi herif?" diye sordu Cahit. "O gece masasında oturan adam. O yabancı." "Hangi yabancı? Ecnebi mi?" "Yok be arkadaşım, ecnebi falan değil. Ama onu tanımıyorduk. Meyhaneye ilk gelişiydi. Bilirsin, böyle meyhane müdavimleri hep birbirlerini tanırlar. Anlarsın ya, herkesin değişmez masası bile vardır. Fakat o adamı ilk defa görmüştüm." Nizam soruyu patlattı. "Yani sence Rüstem babayı o mu öldürdü?" "Bilemem dedim ya, kimsenin günahını da almak istemem. Ama içimden bir his..." "Anladım," dedi Cahit. "Şu adamı bize biraz tarif etsene." Sarhoş omuzlarını silkti. "Pek dikkat etmedim. Benim masada Rıfkı olduğu için Rüstem babayı çağıramazdım. Söylemiştim, ondan hoşlanmazdı. Ta geçmiş yıllardan kalma bir maraza. Şimdi nedenini ben bile hatırlamıyorum. Zaten Rıfkı ile geldiğimizde Rüstem baba o yabancıyla muhabbete çoktan başlamışlardı. Ama o yabancıyı gözüm tutmamıştı." "Neden?" Sarhoş sırıttı. "Bu anlatılmaz delikanlı," dedi. "Hissedilir sadece. O adam bizim meyhaneye yakışmıyordu." Cahit elinde olmadan Ak Merkez'de Nurperi Koç'un yürüyen merdivenlerin başında münakaşa ettiği genci anımsadı. Şayet o adamı şüpheli olarak düşünürse gerçekten de bu sokağa hiç uygun düşmeyen biri olurdu. Sorusunu tekrarladı. "Sen şunu bize biraz tarif et." Sarhoş yutkundu. Anımsamaya çalışır gibi yaptı. Karşısındaki gençlere baktı bir süre. Sonra Nizam'ı işaret ederek "Bu delikanlınınki gibi çenesinde sakal vardı," dedi. "Ama onun gibi gözlük kullanmıyordu." Nizam paniğe kapılmış gibi "Yani sakalı benim gibi miydi?" diye sordu. "Evet, emin misin?" "Kesinlikle. Ama sen gözlüklüsün. O değildi. Ya saçları ne renkti?" "Hatırlamıyorum. Biraz gayret et." Adam yeniden düşünmeye başladı. "Kumraldı galiba ve kısa kesilmişti. Bundan da emin misin?" Sarhoş başını salladı. Sonra parmağıyla Cahit'i işaret ederek "Senin saçlarına benziyordu evlat," diye mırıldandı. "Boyu posu da tıpkı seninki gibiydi. Nasıl fark ettin?" "Meyhaneden çıkarlarken arkalarından baktım." Cahit garip garip adama baktı. İrkilmişti. Tülay tamam," diye söylendi. "Tipini biraz anladık. Sağ ol. Bize yardımın dokundu. Gerekirse yine senden bilgi alırız. Teşekkürler." Adam orada işinin bittiğini anlamış gibi onlara el salladı ve sonra caddeye çıkıp kalabalığa karıştı. Bir daha da dönüp arkasına bakmadı. Nizam'la Cahit hala arkasından uzaklaşışını seyrediyorlardı. Tülay, "Bu herif sarhoş hem de kör kütük. Palavra sıkıyor. İyi ki şu an yanımızda başka bir erkek yoktu. Mutlaka ondan da bir şeyleri benzeterek yakıştırma yapardı." Cahit başını salladı. "Ama yine de işin ilginç bir yanı var." Tülay ilgiyle Cahit'e baktı. "Neymiş o?" "Katil gerçekten o adam olabilir. Unutmayın ki meyhaneden birlikte çıkmışlar. Şuraya baksanıza, meyhane ile balıkçının cesedinin bulunduğu yer arasında 10 metrelik mesafe var. Her şey bu arada olmuş. Şayet katil kapının dışında bekleyen biri değilse o yabancıdan başka kim olabilir?" "Cahit haklı," diye söylendi Nizam. "Bence de o yabancı en kuvvetli katil adayı." "Boş versenize, o sarhoş atıyor. Belki öyle bir yabancı meyhanede bile yoktu. Ben ona inanmıyorum. Ölenin arkasından konuşmak kolay. Böylelerini iyi tanırım. Kendinde bir hava vermeye çalışıyor. Bu herifin ifadesi üzerinde durmaya değmez. Hadi yürüyün gidelim artık." Sokağı terk ettiler. İstiklal Caddesi'nin kalabalığına karışıp Taksim'e doğru ilerlemeye başladılar. Yol boyunca kimse konuşmadı. Üçü de yaşadıklarının etkisinde kalmıştı. Gece karanlığıyla beraber İstiklal Caddesi'nin ikinci yüzü de ortaya çıkmaya başlamıştı. Berduş tipler, boyalı koket kadınlar, muhtemelen uyuşturucu satıcısı zenciler, bir an evvel evlerine dönmeye çalışan tezgahtar kızlar ve kendilerine başlayan geceyle birlikte eğlence arayan potansiyel suçlular. Hepsi gergindi. Etrafı kaplayan lahmacun ve hamburger kokularından açlıklarını hatırladılar. ayaküstü karınlarını doyurup Atatürk Kültür Merkezi'ne gittiler. İçerideki ortam onları biraz olsun rahatlatmıştı. Orkestradan ilk ezgiler yükselmeye başladığında Cahit'in göz kapakları ağırlaştı. Ertesi sabah Cahit haber servisinin bol ışıklı, geniş katına girince gözü boş duran Tülay'ın masasına takıldı. Kız ortalarda görünmüyordu. Bu sabah onları televizyon binasına getiren servis otobüsüne de binmemişti. Hemen ilk masalardan birinde oturan Sunay'a sordu. ''Tülay gördün mü bu sabah?'' Kız farkında değildi. Bilmem, hiç karşılaşmadık. Daha gelmedi galiba. Huzursuz bir şekilde masasına yürüdü. Tülay işini hiç aksatmazdı. Ateşli, yorgan döşek yatmadıkça da gelirdi göreve. Dün gece ayrıldıklarında hasta filan olmadığına göre de mutlaka cinayetin işlendiği o sokağa gitmiştir diye düşündü. Nizam'a baktı. Masasında oturmuş, önündeki kağıtlarla meşguldü. Yanına gitti. Günaydın, dedi. Tülay gelmedi mi? Az önce telefon etti. Biraz işi varmış galiba. Gecikecekmiş. Beni idare edin, dedi. Ne işi? Bilmem, bir açıklama yapmadı telefonda. Sormadın mı? Nizam garipseyerek Cahit'e baktı. Herhalde özel bir işi olmalı. Aksi halde söylerdi. Ben de öyle düşünüp sormadım. Sakın yine o sokağa gitmiş olmasın. Hangi sokağa? Yahu hangi sokak olacak? Dün gece uğradığımız o sokağa. Bunda endişelenecek ne var dostum? Günün bu saatinde ne sakıncası olabilir? Orası boktan bir yer. Bela dolu. Hoşuma gitmedi. Yapma Cahit. Tülay aklı başında bir kızdır. Hem bu onun görevi. Her gün böyle yerlere girip çıkıyor. Hatta daha da beterlerine. Neden meraklanıyorsun? Sesini çıkarmadı Cahit. Aslında haklıydı Nizam. Konuyu değiştirmek istedi. Sen ne yapıyorsun? Diye sordu alakasız bir şekilde. Şu şiirleri inceliyorum. Nesini? Söylediğin gibi aralarında bir bağ olup olmadığını ya da katilin saklı bir mesaj verip vermediğini. Bir şey bulabildin mi bari? Nizam başını olumsuzca iki yana salladı. Üzgünüm ama hayır. Üçünü de satır satır okudum. Netice sıfır. Yine de bir araştırma yapmak istiyorum. Ne araştırması? Şu son maktul Rüstem'in babası. Babasını mı? Evet, babasını. Ne yapacaksın adamın babasını yahu? Nizam önündeki şiirlerden birini okuması için Cahit'i uzattı. Oku şu son dörtlüğü. Cahit okudu. Benim aklım serseri aklı, cebimde bıçaklar saklı. Sakal koyuvermiş bir de babacığım var, evlat yüzünden ağlamaklı. Ne var bunda? Rüstem'in babasının sakal olup olmadığını mı öğreneceksin? Lütfen dalga geçme Cahit. Söylediğim gibi, katil mısralarıyla bir şeyler anlatmak istiyorsa bu satırlarda gizli anlamlar olmalı. İyi de Rüstem'in babasının sakalı sana ne kazandıracak? Anlamaya çalışsana. Bu balıkçının babası da olmayabilir. Yani katil belki de kendini anlatmaya çalışıyor. Kendi bunalımını, sıkıntılarını, onu cinayete iten psişik nedenleri ve belki de babasını. Kişiler sembolik olabilir. Benzetmeler, yakıştırmalar. Yine bıraktıkları noktaya dönmüşlerdi. Cahit acır gibi baktı Nizam'a. Tülay da, Nizam da bu seri cinayetlere kafayı fena takmışlardı. Üstelemedi. Olabilir, devam et, dedi ve masasına yöneldi. Başka ne söyleyebilirim diye homurdanıyordu içinden. Aklı ise hala sevdiği kızdaydı. Acaba o berbat sokakta ne halt karıştırıyordu? Meyhanenin kapısı ardına kadar açıktı. Tülay içeriye bir göz attı. Saat sabahın 9'uydu. Dün gece tüylerini ürperten o sokak sanki kış güneşiyle beraber günahlarından arınmış, pisliğinden kurtulmuştu. Sabahın bu saatinde geleni gideni çoktu. Sol tarafta bir ganyan bayi, hemen yanında meşrubat ve tost satan ufak bir büfe vardı. Meyhanenin açık kapısı önünde durdu Tülay. Cesaretlendi. Genellikle kadın kız takımı böyle meyhanelere pek giremezdi. Ama aldırmadı. Ne de olsa müşteri sıfatıyla girmiyordu buraya. Sadece haberci olarak soruşturma yapacaktı. İçeride 20 yaşlarında bir delikanlı temizlik yapıyordu. İskemleleri boş masaların üstüne toplamış, yerlere elindeki çalı süpürgesiyle süpürüyordu. İçeriye girişini temizlik yapan işçi fark etmemişti. ''Bir dakika bakar mısınız?'' dedi genç kız. Delikanlı arkaya döndü. Alışık olmadığı kadın görüntüsüne hayretle baktı. Süpürmeyi bırakıp kıza yaklaştı. Herhalde civarda bir yer soracaktı. ''Buyurun, kimi aramıştınız?'' dedi. Tülay sesindeki şive bozukluğunu hemen fark etmişti. O da Rum olmalıydı. ''Bay Barbo ile görüşmek istiyordum.'' İşçinin hafifçe kaşları çatıldı. Elindeki çalı süpürgesinin küt sapına dayanarak kızı süzmeye devam etti yeniden. ''Ne yapacaksınız Bay Barbo'yu?'' ''Birkaç soru soracaktım. Ben GTV'den geliyorum da.'' ''Usta yok.'' dedi çocuk. ''Bir saat sonra gelir.'' ''Burada bekleyebilir miyim?'' Omuzlarını silkti. ''Nasıl isterseniz ama temizlik yapıyorum. Rahatsız olursunuz.'' ''Aldırmam. Sen devam et.'' Delikanlı masanın üzerinde tersine çevrilmiş duran iskemlelerden birini alarak Tülay'a uzattı. ''Madem beklemeye kararlısınız bari oturun.'' ''Sağ ol.'' dedi Tülay. İskemleye ilişip sırtındaki asılı çantayı çıkararak kucağına yerleştirdi. Temizlik işçisinin kendisini meraklı nazarlarla süzdüğünün farkındaydı. Etrafına bakınarak meyhaneyi incelemeye başladı. Tatsız, oldukça loş ve sevimsiz bir yerde. İçeride sol tarafta bir tezgah ve arkasında raflara yerleştirilmiş şişe şişe rakı ve şaraplar duruyordu. Küçük bir yerde. En fazla 8-10 masa gördü genç kız. Barbon'un gelişini beklerken temizlikçi delikanlıyla da laflayabilirdi. ''Burada eski misin?'' dedi temizlikçiye. Oğlan mağrur bir şekilde mırıldandı. ''Ben Barbon'un torunuyum.'' ''Ya, öyle mi?'' Delikanlı başını salladı gururla. ''Burada çalışmaktan memnun musun?'' ''İşimiz bu. Dört kuşaktan beri meyhaneciyiz biz. Helal valla.'' Delikanlı esmer, kıvırcık saçlı ve ufak tefekti. ''Grand Papa ile röportaj mı yapacaksınız?'' diye sordu. ''Eh, onun gibi bir şey. Televizyona da çıkacak mı papa?'' ''Belki. Buraya daha önce de gazeteciler gelmişti.'' dedi oğlan. Tülay hemen ilgilendi. ''Ne zaman? Yeni mi?'' ''Yok canım, uzun zaman evvel. Bakın, büyük babam o gazete küpürlerini çerçeveletip duvara asmıştır. Herkes okur.'' Delikanlı işaret parmağını uzatarak meyhanenin karanlık duvarlarından birini gösterdi. Tülay pek umursamadan baktı duvarda asılı çerçevelere. Genç kızın çerçeveli yazılarla ilgisiz kaldığı gözünden kaçmamıştı delikanlının. Elindeki süpürgeyi bir yere bırakarak Tülay'ın karşısına dikildi. Bakışları biraz hırçınlaşmış ve kuşkuluydu şimdi. ''Siz televizyoncu değilsiniz galiba.'' dedi. ''Bunu da nereden çıkardın şimdi?'' ''Ben anlarım. Yanınızda kamera bile yok. Yoksa siz de polis misiniz? Polis burada araştırma yaptı mı?'' Oğlan bu kez dik dik baktı Tülay'a. ''Yaptı tabii. Siz de Rüstem Balaban için geldiniz değil mi?'' Genç kız başını salladı. ''Ben polis değilim. Televizyonun haber muhabiriyim. İstersen kimliğimi de gösterebilirim.'' ''Peki ne istiyorsunuz?'' ''Büyük babana sorulacak bazı sorularım var. Grand Papa bir şey bilmiyor. Size yardımcı olamaz. Onun bu işte bir suçu yok.'' ''Tabii yok. Bunu ben de biliyorum.'' Oğlanın korktuğunu anlamıştı Tülay. Önce onu sakinleştirmek istedi. ''Korkma.'' dedi. Bu soruşturmalardan size bir kötülük gelmeyecek. Biz sadece katilin peşindeyiz. Katilin peşinde mi? Ama az önce polis olmadığınızı söylemiştiniz. Katili aramak için polis olmak şart değil. Haberciler de kamu görevi görür. Fakat haberciler katil yakalamaz. Genç kız güldü. Ben de katil yakalayacak değilim zaten. Ama halk bu cinayetlerden çok rahatsız olmuş durumda. Olayı aydınlatmak, hadisenin üzerine gitmek medyanın da işidir. Bu katilin üçüncü vakası olduğunu biliyor musun? Öldürdüğü insanların yakasına bir şiir iliştiriyor. Oğlan başını salladı. Gazetelerden okudum. Çok korkunç. Rüstem Reis de bizim eski müşterimizdi. Onu tanır mıydın? Ben geceleri burada garsonluk yaparım. Öyleyse o gece Rüstem Reis ile içki içen adamı da gördün. Oğlan evet anlamında başını salladı. O adamı hatırlıyor musun? Az buçuk. Niye sordunuz? Yoksa ondan mı şüpheleniyorsunuz? Tülay dikkatle çocuğa baktı. Polis buraya geldiğinde de o adamla ilgili soru sormadı mı büyük babana? Oğlan düşündü bir süre. Hayır dedi sonra. Polis onunla ilgili bir şey sormadı. Ne sordu peki? Daha ziyade Rüstem Reis ile ilgili şeyler. Neler mesela? Oğlan yeniden düşündü. Nasıl biri olduğu, buraya her gece gelip gelmediği, meyhanede olay çıkarıp çıkarmadığı, borç takıp takmadığı, herhangi bir düşmanının olup olmadığı filan gibi şeyler. Bu garip işte. Cinayet balıkçının meyhaneyi terkinden hemen sonra ve 10 metre ileride işlenmişti. Şayet polis o gece Rüstem Balaban'ın bu meyhaneden çıktığını tespit etmiş ise masasındaki adam hakkında araştırma yapmaması pek mantıklı görünmüyordu. ''Adın ne senin?'' diye sordu delikanlıya. ''Stavro. Bak Stavro, polisin büyük babana Rüstem Reis'in o gece yemek yediği adam hakkında hiç soru sormadığına emin misin?'' ''Evet.'' dedi Stavro. ''Sorgulama sırasında ben de yanındaydım. Sorsalar mutlaka hatırlardım. Ama sen o adamı gördün değil mi?'' ''Evet gördüm.'' ''Genç ve sakallı mıydı?'' ''Doğru, sakallıydı. Saçları kumral mıydı?'' ''Sanırım öyleydi.'' Ve uzun boylu iri yarıydı değil mi? Stavro bir hayli şaşırmıştı. Yoksa siz onu tanıyor musunuz? Tülay cevap vermedi. Ama dün gece sokakta rastladıkları sarhoş Cevat'ın gerçekleri söylediğini anladı birden. Anlattıklarını böylece Stavro da onaylıyordu. Bu defa çok önemli bir ipucu bulduklarını kabullenmek zorundaydı. İster istemez heyecanlandı. Kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Hem yanılmıyorsa az da olsa polisten ilerideydi şu an. 8. ayrımın sonu sayfa 102. Devamı 9. ayrımda.